Ayrım 28. Aptallar Erken Ölür. Mario Puzo. Sayfa 261. 6 ayda Osano'nun sağ kolu olmuştum. İşimi çok seviyordum. Bir sürü kitap okuyor, çıkardığım notlarla birlikte Osano'ya veriyordum. Bize dışarıdan yazan serbest eleştirmenlere dağıtmak üzere. Kitaplar içinde yüzüyorduk. Bir cesedin üstünü kaplayan karınca ve kurt sürüleri gibiydiler. Her zaman sevgi ve saygı duymuşumdur kitaplara. Ama şimdi bazı entelektüel eleştirmenlerin küçümseyici ve tiksintili tavrını anlayabiliyordum. Kahramanlara oda hizmetkarlığı yapıyormuş gibi hissediyorlardı kendilerini. Ben özellikle romanları ve biyografileri okumaktan büyük zevk duyuyordum. Bilimsel ve felsefi kitaplarla bilgi küpü eleştirmenlerin yapıtlarını pek anlayamadığımdan o tür kitapları daha uzmanlaşmış okuyucuların önüne atıyordu Osano. Ünlü edebi kişilerin yapıtlarını kendi alıp harcamak da Osano'nun zevkiydi. Telefonla ya da mektupla protestolarda bulundukları zaman oyuncunun değil topun hakemliğini yaptığını söyler, onları daha da kızdırırdı. Ancak Nobel ödülüne göz koymuş olduğundan bazı eleştirmenlere gayet büyük saygıyla davranır, makale ve kitaplarına büyük yer ayırırdı sütunlarında. Fazla değildi bunların sayısı. İngiliz romancılarıyla Fransız felsefecilerine özellikle bozulurdu. Ne var ki zamanla işinden de nefret ettiğini ve mümkün mertebe kaytarmaya baktığını gördüm. Ve mevkiini utanmazcasına kullanıyordu. Yayıncıların halkla ilişkilerini yürüten kızlar, Osano'nun sütunlarında yer almasını istedikleri önemli bir kitap olduğu zaman onu öğle yemeğine çıkarıp iyice pohpohlamanın yettiğini öğrenmişlerdi kısa zamanda. Hele genç ve güzelseler, Osano'da vücutlarına karşı bir sütun değiş tokuş edebileceği kibarca anlatırdı laf arasında. Gayet pervasızdı bu konuda. Bense böyle şeyleri yalnızca sinemacılıkta olur sanırdım. Serbest yazmak için iş arayan eleştirmenlere de aynı yöntemleri uygulardı Osano. Elinin altında geniş bir bütçe vardı ve hiç kullanmayacağımız halde böyle serbest yazarlara verdiğimiz bir sürü iş olurdu. Osano daima tutardı pazarlıkta verdiği sözü. Karşısındakinden istediğini aldı mı o da istenileni verirdi. Ben geldiğimde cinsel bakımdan eli açıklıkları sayesinde Amerika'nın en etkin edebi yayınlarından nüfuz edebilen bir dizi kız arkadaş edinmişti. Edebiyat ilavesinin yüksek düzeydeki entelektüel ve ahlaki havasıyla bu durum arasındaki çelişki çok hoşuna gidiyordu. İşlerin sıkıştığı geceler onunla yazı işlerinde kaldığım olurdu sık sık. Beraber yemeğe çıkar bir iki kadeh bir şeyler içerdik. Sonra da o kurtlarını dökmeye giderdi. Bana da birilerini ayarlamaya çalışırdı her keresinde. Ama ben evliliğimden mutlu olduğumu söyler dururdum. Aramızda sürekli bir şaka konusu olmuştu bu. Hala bıkıp usanmadım mı karını yapmaktan diye sorardı. Aynı Kalli gibi. Ben cevap bile vermez, duymamış gibi yapardım. O ise başını sallayıp, sen dünyanın 8. harikasısın. 100 yıldır evli ve hala karısını yapıyor. Olacak şey değil derdi. Bazen de tersçe baktığım olurdu. O zaman hiç okumamış olduğum bir yazardan alıntı yaparak, mutlaka kötü birine gerek yok. Asıl düşman zamandır derdi. En sevdiği alıntılardan biriydi bu. Çok sık kullanırdı. Onun yanında çalışırken edebiyat dünyasını tanıdım biraz. Hep bu dünyanın içinde olmak istemiştim. Kimsenin para için kavga, pazarlık etmediği bir yer sanırdım burasını. Kitaplarında tutku ile okunulan kahramanların yaratıcıları olan adamlar da o kahramanlar gibi olmalıydı. Tabii ki onların da herkes gibi ancak biraz daha çılgın olduklarını gördüm. Ayrıca Osano'nun bütün bu adamların tümünden nefret ettiğini de gördüm. Bu konuda bir sürü konferans çekerdi bana. Özelliği olan tek kişi romancıdır derdi Osano. Şu siktiri boktan hikaye, senaryo oyun yazarları ya da şairler yahut gazeteciler yazarlar değil. Hepsi de yüzeyseldir. Kazıdın mı altından hiçbir şey çıkmaz. Altında bir şeyler olması gerekir roman yazan adamın. Biraz düşündü, sonra bir kağıt parçasının üzerine bir şeyler karaladı. Gelecek pazar ilavesinde bu konuda bir şeyler çıkacaktı anlaşılan. Bazen de ilavedeki yazıların boktanlığından yakınırdı, tiraj düşmekteydi. Ona bakılırsa yazıların sıkıcılığı eleştirmenlik mesleğinden ileri geliyordu. ''Tamam, bu herifler zekidir, söyleyecek ilginç sözleri vardır. ama şöyle doğru dürüst bir cümle yazamazlar işte, kekeme gibi. Sımsıkı dişler arasından çıkacak her kelimeyi yakalayacağım diye imanı gevrer insanın. Her hafta ikinci sayfada Osano'nun kendi yazısı çıkardı. Yazıları dahiyane, esprili ve mümkün mertebe düşman kazanacak şekilde iğnelemelerle doluydu. Bir hafta idam cezasını savunan bir makale yazdı. Ulusal bir referandum yapılsa idam cezasının büyük bir çoğunlukla onaylanacağını belirtiyordu yazısında. Amerika Birleşik Devletleri'nde idam cezasını ortadan kaldırılacak hale getirenlerin bu ilavenin okuyucuları gibi seçkin sınıf mensupları olduğunu belirtiyordu. Bunun da hükümetin üst kademelerinde hazırlanmış bir komplo olduğunu iddia ediyordu. Eli suça yatkın yoksul sınıfların orta sınıflara karşı hırsızlık, eşkıyalık, tecavüz, cinayet gibi saldırılarına göz yummakla devrimciliğe yönelmekten alıkonulduklarını, hükümetin üst yöneticilerinin bu seçeneği maliyet yönünden yeğlediklerini ileri sürüyordu. Seçkinler güvenli yerlerde yaşadıklarından, çocuklarını özel okullara yolladıklarından, özel koruyucular tuttuklarından, yolundan saptırılmış proletaryanın gazabından sakınabiliyorlardı kendilerini. İnsan hayatının kutsallığını savunan ve kendi vatandaşlarını ölüme mahkum eden bir devlet politikasının genel olarak insanlığı vahşileştirici bir etki yapacağını söyleyen liberallerle alay ediyordu. İnsanlar hayvandan başka bir şey değildir diyordu. Hindistan'da başıboş gezen vahşi filler bir insanı öldürdüklerinde nasıl öldürülüyorlarsa insanlara da aynı cezayı uygulamak gerekirdi. Hatta diyordu konforlu bir hapishanede 5-6 yıl misafir edilip sonra birkaç orta sınıf mensubunu daha öldürsün diye salıverilen eroin müptelası canilerden çok daha saygınlıkları vardı o öldürülen fillerin. İdam cezasının caydırıcı etkisi olup olmadığı konusunda da İngilizlerin dünyada yasalara en saygılı halklardan biri olduğunu, polislerin tabanca bile taşımadıklarını hatırlatarak bunun tek nedeninin daha 19. yüzyıla kadar bu ülkede bir mendil çalan 8 yaşında çocuğun idam edilmesinde yattığını anlatıyordu. Fakat bu ceza sisteminin suç olaylarını azaltıp özel mülkiyeti korumakla beraber emekçi sınıflar arasında daha enerjik olanları cani hayvanlar yerine siyasi hayvanlar haline soktuğunu ve dolayısıyla da İngiltere'nin başına sosyalizmi getirdiğini itiraf ediyordu. Özellikle bir cümlesi çok öfkelendirmişti okuyucuları. İdam cezasının caydırıcı etkisi var mı yok mu bilmiyoruz ama idam edilenlerin bir daha cinayet işlemeyeceklerini biliyoruz. Yazısını Amerika'nın yöneticilerine dahiyane bir hesapla alt sınıfların hırsızlık ve cinayetlerine göz yumarak siyasal devrim yolundan alıkoydukları için kutlamakla bitiriyordu. Yazısının iler tutar bir yanı yoktu ama o denli iyi kaleme alınmıştı ki bütün olarak gayet mantığa uygun gözüküyordu. Ülkenin liberal entelektüel önderleri olan bir sürü ünlü düşünürden mektuplar yağdı yazı işlerine. İlerici bir örgüt tarafından hazırlanıp Amerika'nın en önemli yazarlarının imzaladıkları bir mektup geldi yayın evinin sahibine. Osano'nun ilavenin editörlüğünden uzaklaştırılması isteniyordu. Osano da bu mektubu bir sonraki sayıda yayımladı. İşinden kovulamayacak kadar ünlüydü henüz. Herkes şu büyük romanının bitmesini bekliyordu. Ona Nobel ödülünü getirecek olan romanı. Bazen odasına girdiğimde onu uzun süre müsvedde kağıtların üzerine bir şeyler yazarken görürdüm. Beni görünce hemen masasının gözüne atardı. Herkesin sözünü ettiği yapıtı üzerinde çalışmakta olduğunu anlardım o zaman. Bu konuda ona hiçbir şey sormazdım, o da kendiliğinden bir şey söyleyemezdi. Birkaç ay sonra başı yine derde girdi Osano'nun. İlavenin ikinci sayfasındaki bir makalesinde bazı ön yargıların belki de doğru olduklarını göstermek amacıyla bazı bilimsel çalışmalardan alıntılar verdi. Buna göre İtalyanlar anadan doğma suç işlemeye eğilimli, Yahudiler para kazanmakta herkesten üstün, keman çalmaya ve tıbba eli yatkın ve en kötüsü yaşlı ana babalarını huzur evlerine göndermeye meyilli kişilerdi. Sonra İrlandalılarda ya bilinmeyen kimyasal bir eksikliklerinden dolayı ya da eşcinsel eğilimlerinin baskı altında tutulmasından dolayı ay yaşlılar vesaire vesaire. Bu yazı gerçekten ortalığı birbirine kattı ama Osano uslanmadı. Bana kalırsa keçileri kaçırıyordu. Bir hafta sonu helikopterler hakkında bir kitap üzerine kendi yazdığı eleştiriyi birinci sayfaya koydu. Delilik damarı tutmuştu yine. Gelecekte otomobillerin yerine helikopterler alacaktı o sahneye göre. Ve o zaman milyonlarca kilometre asfalt karayolunun yerini tarlalar alacaktı. Helikopterler çekirdek ailenin yeniden canlanmasına katkıda bulunacaktı. Çünkü o zaman birbirinden uzakta yaşayan tanışların birbirlerini ziyaretleri kolaylaşacaktı. Otomobilin modasının geçeceğine emindi. Belki de otomobilden nefret ettiğinden dolayı. Hampton kumsalında geçirdiği hafta sonlarında ya bir deniz uçağı ya da bir helikopter kiralardı. Bir iki teknik ilerleme ile helikopterlerin otomobil kadar kolay yönetilebileceğini savunuyordu Osano. Otomatik vitesin geliştirilmesi ile vites değiştirmeyi beceremeyen milyonlarca kadının otomobil kullanabilecek duruma geldiğini hatırlatıyordu. Tabii laf arasına sokuşturulan bu küçük iğneleme kadın özgürlüğü kuruluşlarını gazaba getirdi. İşin en kötüsü o hafta Amerika'nın en saygın edebi araştırmacılarından birinin Hemingway hakkında yazdığı kitapta yayımlanmış ve bizimki hariç tüm öteki yayınların birinci sayfasında yer almıştı. Birçok yerde etkin dostları olan araştırmacı bu yapıtına 10 yıl harcamıştı. Osano ise 5. sayfada 3 sütun ayırmıştı yalnızca. O hafta yayın evi patronunun odasına çağrıldı ve bu hareketinin nedenini açıklamak için 3 saat kaldı yanında. Ağzı kulaklarında aşağıya geldiğinde neşeyle ''Merlin oğlum, şu paçavraya daha can vereceğim vermesine ama sen kendine yeni bir iş aramaya başlasan iyi olur.'' dedi. ''Benim için hava hoş, romanım bitmek üzere, sonrası da mesele değil.'' Bir yıldır yanında çalışmış bulunuyordum o sıralar ve bu kadar dalganın arasında nasıl olup da iş çıkarabildiğine hayret ediyordum. Eline kadın namına ne geçerse düzüyor, ayrıca bir de New York'ta verilen tüm partilere gidiyordu. O arada 100 bin dolar avans karşılığı Çabuk tarafından bir de roman çıkarıverdi. Yazı işlerinde 2 ay içinde yazı vermişti. Eleştirmenleri öve öve göklere çıkardılar. Ulusal kitap ödülüne aday gösterildi ama fazla satmadı. Bana kalırsa anlamı dahiyane bir şekilde belirsiz bırakılmış, karakterleri saçma sapan ve olay akışı deli dolu bir şeydi. İçindeki birkaç karmaşık fikre karşın saçma bir kitaptı. Birinci sınıf bir beyni vardı kuşkusuz. Fakat benim gözümde bu son kitabı bir roman olarak tamamen başarısızdı. Okuyup okumadığımı sormadı bile. Besbelli benim fikrimi öğrenmek istemiyordu. Kendi de biliyordu boktan olduğunu herhalde. Çünkü günün birinde elime iyi para geçtiğine göre asıl kitabımı bitirebilirim artık demişti. Sanki özür diler gibiydi. Zamanla ısınmıştım o sahneye ama yine de biraz korkuyordum ondan. Kimse onun gibi okuyamıyordu içime. Beni edebiyat, kumar ve hatta kadınlar hakkında konuşturur, iyice ölçüp biçtikten sonra ortaya seri verirdi. Kendinden başka herkesin aldatmacasını yakalardı. Jordan'ın Vegas'ta intihar edişini ve sonraki hayatımı, bu olayın hayatımı nasıl değiştirdiğini evirip çevirdikten sonra bir konferans çekti bana. ''Hep aynı hikayeye dönüyorsun sonunda, biliyor musun neden?'' dedi. Odasındaki kitap yığınları arasında dolaşıyordu. Elini kolunu sallayarak, ''Kendini tehlikede hissetmediğin tek alan olduğunu biliyorsun çünkü. Hiçbir zaman kendi canına kıymazsın sen. Hiçbir zaman o ölçüde yıkılmazsın. Bilirsin seni severim, yoksa sağ kolum olmazdın zaten. Ve sana herkesten çok güvenim var. Şimdi sana bir itirafta bulunacağım, dinle.'' Geçen hafta şu bizim Daily Wendy yüzünden vasiyetnamemi yeniden tanzim etmek zorunda kaldım. Wendy 3. karısıydı ve sonradan yeniden evlenmiş olmasına karşın hala zıvanadan çıkarıyordu o sahneyi. Adını anmak bile bir an için sinirlerinin ayaklanmasına yetiyordu. Sakinleştikten sonra 50'sini çoktan geçmiş olmasına karşın onu küçük bir çocuğa benzeten tatlı gülümsemelerinden biri belirdi yüzünde. ''Umarım sakıncası yoktur.'' dedi. ''Fakat seni edebi vasim olarak tayin ettim.'' Şaşırmakla birlikte hoşuma da gitmişti bu hareketi. Ne var ki bana bu kadar güvenmesini ya da beni bu kadar sevmesini istemiyordum. Ona karşı aynı duyguları taşımıyordum ben. Dostluğundan zevk alıyordum gerçi. Zihninin işleyişi müthiş ilgimi çekiyordu. yatsımaya çalışmakla beraber edebiyat alanındaki ünlülüğü beni etkilemişti. Ben onu zengin, ünlü, güçlü biri olarak görürken bana bu denli güvenme ihtiyacında oluşu aslında ne kadar zayıf olduğunu göstermiş ve beni tedirgin etmişti. Onun hakkındaki bazı sanılarımı da silip götürmüştü. Fakat o devam ediyordu. Biliyor musun, kendi kendine bile itirafta bulunmaya çekindiğim bir küçümseme duygusu besliyorsun sen Jordan'a karşı. Şu hikayeni tanrı bilir kaçıncı kez dinliyorum. Evet, severmişsin onu, ölümüne üzülmüşsün. Belki onu anlıyordun gerçekten. Belki şansı o kadar yaver bir adamın canına kıyabileceğini kabul etmek istemiyorsun. Çünkü sen ondan 100 kere daha kötü bir hayat yaşamış olmana karşın hiçbir zaman böyle bir şey yapamazsın. Mutlu bile olabiliyorsun. Boktan bir hayat sürüyorsun. Hayatında hiçbir şeyin olmadı. Eşek gibi çalıştın durdun ve şimdi bir burjuva evliliğinin belli sınırları içinde ömrünün yarısı tükenmiş ve hala önemli bir başarı kazanamamış bir sanatçı olarak kalmışsın. Ve temelde mutlusun. Ulan 10-15 yıldır mı ne evlisin, hala karını düzmekten zevk alıyorsun be. Sen dünyada gördüğüm ya en duyarsız kamışa sahipsin ya da en sağlam karakterli adamsın. Fakat bildiğim bir şey varsa çetin cevizmişsin doğrusu. Kendi dünyanda yaşıyor, ne istiyorsan kesinlikle onu yapıyorsun. Hayatını denetiminde tutuyorsun. Hiçbir zaman başını belaya sokmuyor, soktuğun zaman da paniğe kapılmadan kurtarmasını biliyorsun. Sana hayranlık duyduğumu söyleyebilirim ama hiçbir zaman gıpta etmem. Hiçbir keresinde gerçekten kötü bir şey yaptığını ya da kötü bir laf söylediğini görmedim. Ama kimseyi umursadığından değil bu. Yalnızca kendi hayatını güdüyorsun sen, hepsi bu. Sonra benim tepkimi beklermişçesine durakladı. Kurnaz yeşil gözleri meydan okurcasına sırıtıyordu. Sırf beni böylesine ortaya sermekle kendine eğlence çıkardığını biliyordum. Ama söylediklerinde biraz ciddi olduğunu da bildiğimden incinmiştim. Söylemek istediğim birçok şey vardı. Bir yetim olarak büyümenin ne demek olduğunu anlatmak istedim ona. Hemen her insanın yaşam deneyiminin çekirdeğini oluşturan, en temelde yatan şeyin benim hayatımda eksik kaldığını, bir aileden yoksun büyüdüğümü, beni dış dünyaya bağlayacak sosyal antenlerimin hiç bulunmadığını, yalnızca kardeşim Artie vardı. Wally ile evlenene kadar yaşamdan söz açıldığı zaman ne demek istendiğini tam olarak anlayamazdım ben. Savaşa gönüllü olarak katılmamın nedeni de buydu. Savaşın evrensel bir deneyim olduğunu görmüş ve dışında kalmak istememiştim. Ve doğru hareket etmiştim. Savaş bana aile olmuştu. Ne kadar saçma gelirse gelsin kulağa. Şimdi bu deneyimi kaçırmamış olduğuma seviniyordum. Osano'nun söylemeyi unuttuğu ya da gereksiz gördüğü bir şey vardı. İnsanın kendi hayatını denetimi altında tutması o kadar da kolay değildi. Ve bilemediği bir şey, mutluluk denilen şeyin dilinden hiç anlayamamıştım ben. Başlangıçta salt dış koşullar yüzünden mutsuz olarak yaşamıştım. Sonra yine dış koşulların etkisiyle mutlu olmuştum. Valeri ile evlenmek, çoluk çocuğa karışmak, ekmeğimi kazanacak ölçüde yazılı ürünler verebilecek beceriye ya da sanata veya yeteneğe sahip olmak beni mutlu ediyordu. Ebediyen yitirilmiş şeylerden kazandıklarım üzerine kurulu bir mutluluktu bu ve bu yüzden çok değerliydi benim için. Sınırlı bir hayat sürdüğümü biliyordum, yalın, burjuva bir hayat. Fazla dostum olmadığını, insanlarla çok zor kaynaşabildiğimi, pek de başarı meraklısı olmadığımı biliyordum. Yuvarlanıp gitmek de istediğim fazlası değil ya da ben öyle sanıyordum. Osano ise gözleri bende hala gülümsüyordu. Ama doğrusu hayatımda gördüğüm en zorlu adamlardan birisisin. Kimseyi yaklaştırmıyorsun kendine. Gerçekten ne düşündüğünü kimseye belli etmiyorsun. Buna dayanamadım. Bakın, siz bana ne zaman fikrimi sordunuz da söylemedim. Hatta sormasanız da olur. Örneğin son kitabınız bomboktu. Bu pazar ilavesini de manyağın biri gibi yönetiyorsunuz. Osano güldü. O tür şeyler demek istemedim. Dürüst olduğunu hiç yatsımadım ki. Neyse, bırakalım. Günün birinde ne demek istediğimi anlarsın. Özellikle karı peşinde koşmaya başlayıp da Wendy gibi birine rastlarsan. 28. ayrımın sonu. Sayfa 269.